Geçen hafta, daha doğrusu Efesler 4. bölümün ilk 16 ayetine bakarken birlikte konumuz ne üzerindeydi, neyin üzerinde durmaya çalıştık? Birlik üzerinde durmaya çalıştık, değil mi? Ama özellikle geçen hafta vurgulamıştım, çok önemli olduğu için bir kez daha vurgulamak istiyorum. Birlik demek birbirimizin fotokopisi olması demek değil. Yani ben hacı olmak zorunda değilim, hacı da Recep olmak zorunda değil. Recep, Recep olaraktan kalmalı, hacı, hacı olaraktan kalmalı. Önemli olan nedir? Farklı farklı kişilerin uyum içerisinde bir arada birbirlerine destek olarak hareket etmeleri. Önemli olan bu, birlik budur. Farklılık içerisinde beden nasıl? Göz kulağa benzemiyor, kulak göze benzemiyor, burun da saça benzemiyor. Hepsi farklı ama hepsi uyum içerisinde. Bizler de Recep farklı, Hacı farklı, Vakkas farklı, Hatice farklı, Özlem farklı ama her birimiz birlikte uyum içerisinde başa göre hareket etmek zorundayız. Kulak başa uymak zorunda, Recep de başa uymak zorunda. Sen de öyle. Önemli olan birlik budur sevgili kardeşler. Farklılıkların bir arada uyum içerisinde hareket etmesi. Bu ne demek? Tabii hepimize ihtiyaç var. Bu ne demek? Galatyalar 5. bölümde okuduk. Bu şu demek. Kutsal ruhta yürümek demek. Yani eğer uyum içerisinde bir denge varsa, dengeli bir şekilde hareket ediyorsak demek ki ruhtayız sevgili kardeşler. Tanrı'nın ruhu bizlere öncülük ediyor. Ve bu ilk 16 ayet içerisinde Pavlos birlik konusuna açıklık getirirken 4 önemli noktayı bize açıklıyordu ayetler ışığı altında. Neydi o 4 önemli nokta? Evet. 1. Hacı.
Mas.
Bu 4 4 4 önemli nokta. Neydi? Birliğe açıklık getirirken 4 önemli nokta vardı. Bunun 3'üne bakmıştık. Bugün son bölümüne bakacağız. Son noktasına bakacağız. 1. Kayranın birliğiydi. 2. İkiyi söyleyin. Evet. Birliğin temeli. Doğru. 3. Ama güzel. Herkes not alsın. Çok önemli. Hiç o yanlış. Onu teşvik ederim. Not önemli. Not alınsın. Nota bakın. Hiç önemli değil. Çok güzel. Kayranın birliği, 2 birliğin temeli, 3 neydi? Geçen hafta konuştuk. 3 Vakkas abi. Ha, sen geçen hafta yoktun. Kurtardın paçayı. Ruhta bir olmak tamam. Zaten öyle doğru. Birliğin armağanlarına bakmamış mıydık? Hani öğretmen, değil mi? Apostol üzerinde durduk, peygamberler üzerinde durduk, değil mi? Her birimizin armağanı olduğunu, değil mi? Dördüncüsü neydi? Bugün bakacağız, bu noktayı birazcık inceleyeceğiz. Şimdi eğer kayranın birliği mevcutsa, eğer birliğin temeli bizde oluşmuşsa, eğer birliğin armağanları, Rabbin verdiği armağanlara bizler mevcutsak, bizlerde varsa, o zaman ne yapacağız? Dördüncü nokta, birlik içerisinde yürüyeceğiz. Demek ki dördüncü nokta, birlik içinde yürümek. Geçen hafta hangi ayetlere baktık? 7 ile 11. ayetler arasına baktık ve orada birliğin armağanlarını incelemeye çalıştık. Ve bunu incelerken bir önemli ifade kullanmıştım. Hatırlayabilirsiniz belki. Mesih'in bedeni olan kiliseyi desteklemek amacıyla o birlikteliğin büyüyüp gelişmesi için her bir imanlıya kutsal ruh tarafından, Tanrı tarafından en azından bir tek armağan verilmiştir. Bunu çok önemli bir şekilde vurguladım. Ama bu armağanımızı normal bizim yapımızda mevcut olan doğal yeteneklerle karıştırılmamalı. Hatta demiştim ki birimiz mühendislik alanında uzman olabilir. Birimiz birimizden çok daha zeki, çok güzel hafızası olabilir. Bu doğal yeteneklerdir. Ama mühendis olan ya da tıp okumuş en büyük eğitim alan kişi vaiz olacak diye bir kural yok. Yani doğal yeteneklerimizle ruhsal yeteneklerimizi, daha doğrusu armağanlarımızı birbirinden ayırmamız gerektiğini söylemiştim. Bu yüzden her birimize verilen bir armağan var. Şimdi şunu söyledim geçen hafta. Kişi, bunu bir soru olarak sorayım. Kişi bir, armağanını nasıl bilecek? İki, bu armağanını, sahip olduğu armağanını nasıl geliştirecek? Güzel. Biz armağanımızı nasıl bilebiliriz? Topluluğa düzenli bir şekilde gelerek. Yani senin topluluğa gelmekle topluluktaki yerin neresi kendin görüyorsun. Topluluk senin hangi yönüne ihtiyacı var? Onu sen kendin görüyorsun. Demek ki topluluğa gelmekle neyi biliyorsun? Armağanının ne olduğunu biliyorsun. Peki armağanını nasıl geliştiriyorsun? Sahip olduğun armağanı? Harekete geçirmekle. Yani uygulamaya sokarak. Çok güzel. Okuyacağız. Sahip olduğumuz armağanımızı kesinlikle. Pratik alanda söyleyeyim. Pratik alanda söyleyeyim sevgili kardeşler. Ben elektrikçilik okuduğum için teknik okulda. Ben bir de çekirdekten yetiştim. Yani küçükken okul kapandığı zaman annem babamdan gizli gizli beni elektrikçinin yanına gönderirdi. Öğreneyim de inşaatlarda. Babam istemezdi hiç çalışmamızı. Enteresan şey. Ama annem gizli gizli gönderdik. İyi ki gönderdi annem. Annemin o yönünü çok seviyorum. Gönderdi. Bir baltaya sap olalım diye. Hamdolsun bir baltaya sap olmuştum. Okulu bitirdikten sonra. Şimdi ilginç olan bir şey vardı. Ben teknik okulu okudum, bitirdim. Aynı okulda ikinci sınıftayken bir 3 aylık deneme süresi vardı. Yani herkes inşaata gidecek, elektrikçi olaraktan öğrendiklerini uygulamaya sokacak. Evet. Şimdi bak, bir şey dikkatimi çekti. Şimdi benim çekirdekten yetişmiştim olduğu için hem pratik yönüm vardı benim, bilgim vardı, hem de teori yönüm vardı. İkisi de vardı. Şimdi o arkadaşlara çok ilginç. Bir lamba devresi, kablo geliyor, bir boğaz, anahtar priz, bir lambada basacaksın, lamba yanacak, basacaksın sönecek. Bu lamba devresini kur diyorsun, hemen tak tak tak çiziyor, pat pat pat pat, tamam. Onu uygularsan çalışır. Çiziyor, çok güzel, öğrendi. Diyorsun ki bunu inşaatta uygula, kaynağını hiç, adamın haberi yok hiçbir şeyden. Ama ben patır kütür yapıyordum. Niye? Hem teori vardı, hem de pratik birleşmiş vaziyette. İşte bizim ruhsal alanda da bu olması lazım. Sadece al, al, al, al, al. Ama sen onu harekete geçirmezsen, onu sen uygulamaya sokmazsan, o sende sadece bir teori olaraktan kalır. Teori olaraktan sende kalmaması için yapman gereken tek bir şey var, onu harekete geçirmek. Yani teoriyle bütünleştirmen. Sevgili kardeşler, bu çok çok önemli. Onun için imanlı topluluğa katılmakla armağanını keşfedecek ve sahip olduğu armağanı uygulamaya sokarak da armağanı geliştirecek. Ve armağan bize ne için verildi? Tanrı'dan bize armağan ne amaçla verildi? Başka bir soru. Söyle Sami. Tamam, çok güzel. Demek ki armağan kişinin ruhsal yönde gelişmesi için verilmedi. Yani birey için değil, topluluğun gelişmesi için verildi. Onun için hatta demiştim, belki hatırlarsanız, dedim ki armağanlar bizlere oynamak için oyuncak olaraktan verilmedi. Ne için verildi? Birer alet olaraktan verildi. Alet ne amacını taşır? Kullanmak için yaşar değil mi? Tornavida devre ne için duruyor? Süs için durmuyor. Kullanmak için duruyor değil mi? Aynı şekilde sahip olduğumuz armağanlar bizlere oh bende bu armağan var deyip al karşına bak seyret değil, onu kullanman gerekiyor. Ne için? Topluluğun gelişip büyümesi için sevgili kardeşler. Yani armağanlarımız Mesih'in bedeni olan kilisede bir şeyler yapma amacını taşıyor. Öyle ki topluluk faydalanabilirsin. Ve unutmayalım, bir nokta daha var son olaraktan geçen haftanın özetini yaparken. Sağlıklı büyümenin temel ilkesi, en büyük temel ilkesi her birimizin hareket halinde olması. Anlaşıldı mı? Bir daha söyleyeyim. Sağlıklı büyümenin, sağlıklı gelişmenin temel ilkesi, temel prensibi her bir bireyin hareket halinde olması. Yani biri yiyecek öbürü bakmayacak. O da yemesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani her birimizin hareket halinde. Bedenlerimizi pratik olarak düşünelim sevgili kardeşler. Çünkü bu konuya en güzel açıklık getiren bizim kendi bedenlerimizdir. Pavlos da bedenleri kullanıyor Korintoslar 12. bölümde. Bak bedenine. Gözün görev yapıyor mu? Yapıyor değil mi? Yapmasa yürüyemezsin. Ayakla iş bitmiyor. Kolla da iş bitmiyor. Her bir aza hareket halinde görüyorsun. Her bir uzuv hareket halinde sevgili kardeşler. Sağlıklı büyümenin temel şartı bu. Hepimizin hareket halinde olması. Ve dördüncü noktamıza geldik. Son noktamıza. 12 ve 16. ayetleri okuyalım. Bir kardeş lütfen bunu okusun bize. Özcan okusun ha. Değişiklik olsun Özcan. Bir oku istersen sen. 12, 4. bölümün 12. ayetinden başlayacaksın. 16. ayete kadar. Ayağa kalkalım. Değişiklik olsun. 16'ya kadar. 16'da daha iyi. 12'de 16'ya kadar. Biliyorsunuz ben bunu hem gördüm hem duydum. Bu doğu bloklarında Rabbin sözü okunurken ayağa kalkıyorlar. Onun için arada bir olsun, değişiklik olsun. Rabbin sözüne saygı nedeniyle.
Öyle evet. Ki kutsallar hizmet görevini yapmak ve Mesih'in bedenini geliştirmek üzere donatılsın.
Amin.
Sonunda hepimiz imanda ve Tanrı oğlunu tanımada birliğe, yetkinliğe, Mesih doluluğundaki olgunluk düzeyine erişeceğiz. Böylece artık insanların kurnazlığıyla aldatıcı düzenler kurmaktaki becerileriyle her öğretinin rüzgarıyla çalkalanıp öteye beriye sürüklenen çocuklar olmayacağız.
Ya.
Tersine sevgiyle gerçeğe uyarak bedenin başı olan Mesih'e doğru her yönden büyüyeceğiz. Onun önderliğinde bütün beden her eklemin yardımıyla kenetlenip kaynaşmış olarak her üyesinin düzenli işleyişiyle büyüyüp sevgide gelişiyor.
Amin. Amin. Amin. Çok teşekkürler sevgili kardeşim. Evet. Evet. Sevgide gelişiyor. Şimdi Pavlos burada kiliseyi iki değişik seviyede görüyor. Birincisi, tüm imanların bir araya gelerek oluşturdukları topluluk, biz buna ne diyoruz? Evrensel kilise diyoruz. Ve evrensel kilise kademe kademe Rabbin yardımı ve desteğiyle Rabbin gelişine bir gelin olaraktan hazırlanıyor. Rabbin kilisesi nedir? Bir gelindir. Peki ikinci noktada bizler, yani yerel topluluklar olarak bu aşamada evrensel kilise hazırlanırken, bir gelin gibi hazırlanırken Rabbin gelişine, yerel toplulukların sorumluluğu nedir bu noktada? Evrensel kilise demek, yani tek bir, biliyorsun bütün yüz binlerce belki yerel kiliseler var. o yerel kilisenin birleşiminden oluşan kiliseye biz evrensel kilise diyoruz. Rabbin kilisesi, tek bir kilise. O kilise hazırlanıyor, gelin olaraktan hazırlanıyor. Bu hazırlanırken her bir ayrı ayrı topluluğun, bu küçük topluluğun da üzerine düşen sorumluluk nedir? Yapması gereken sorumluluk topluluk olaraktan nedir? Tanrı'yı yüceltmek. Hamdolsun. Uyum içerisinde, birliktelik içerisinde Rabb'e hizmet edip Rabbin bedenine destek olmak. Demek ki her yerel topluluğun yapması gereken o evrensel kilise hazırlanırken üzerimize düşen sorumluluk her bir yerel topluluğun hizmet ederek ruhsal birliktelik içerisinde Mesih'e doğru büyüyerek ona benzer olmaktır. Demek ki bizim hedefimiz nedir biliyor musunuz sevgili kardeşler? Rabb'e benzer olmak. Benzer olmak olgunluğun ilk göstergesi. Olgunluğun ilk göstergesi. Bu nedenle 14. ayette ne diyor? Diyor ki her öğreti rüzgarının etkisiyle çalkalanıp sürüklenen çocuklar olmayalım diye vurgulanıyor burada Pavlos. Vurguluyor bize. Yani diyor ki çocuk olaraktan kalmayalım. Hedefimiz büyümek olmalı. Hedefimiz gelişmek olmalı. Vakkas abi cuma günü söylemişti. Sayısal olarak da tabii ki. Ama asıl önemli olan içsel anlamda Tanrı ile Rab ile olan ilişkinin sağlıklı bir şekilde büyümesi, gelişmesi çok önemli. Demek ki büyümek, gelişmek çocuksu davranışlardan sıyrılarak olgunluk düzeyine erişmektir. Demek ki topluluk yaşam biçimiyle ne yapacak sevgili kardeşler? Tüm yapısıyla dünya önünde neyi sergileyecek? Olgunluğunu sergileyecek. Yani biz çocuk olaraktan kalamayız. Tamam. 3 yıl önce, birimiz 5 yıl önce, birimiz 21 yıl önce iman etti. Bizim altımız hala temizlenmeye ihtiyacı varsa çok yanlış anlamayın. Biz hasta diyoruz değil mi? Hani var mesela bizim Yaşar abinin kızı var. Yasemin'le bizim aynı yaşta. Onun da ismi Yasemin. Yani 11 yaşında. Ama beyinsel özürlü ve altı hala temizleniyor. Ruhsal alanda biz böyle olamayız. Yani gelişip çocukluk duygularından sıyrılıp gelişip büyümemiz lazım. Ama ben daha sürekli hala da seni kaldırmak, seni taşımak, hala da seni bir noktaya getirme çabası içerisinde olursam o zaman bir dengesizlik var o zaman. Demek ki Rab ile olan ilişkinde bir dengesizlik var. Eğer bu şekilde devam ediyorsa sevgili kardeşler. Onun için 14. ayetteki sözler bizim için geçerli olmasın. Yani öteye beriye sürüklenen çocuklar durumuna düşmeyelim sevgili kardeşler. Şimdi olgunluğun ikinci kanıtı da sağlam durmak. Yani sebat etmek. Sebat etmek nedir?
Sebat.
Hiç duymadınız mı bu sözü sebat etmek? Sebat etmek süreklilik göstermek demek. Yani sebat ediyorsun. Devam ediyorsun. Devam etmek, süreklilik göstermek. O sabır. Belki sabır olarak ben anladım. Yok, sebat etmek. Yani bulunduğu yerde sağlam durmak ve hareket halinde süreklilik göstermek. Olgun bir imanlı her çıkan yenilikler, her çıkan yeni öğretiler karşısında öteye beriye giden, çalkalanan, sürüklenen çocuklar olmamalı. Şimdi eğer Rabbin çocuğu gelişen bir çocuksa ve bu gelişme nasıl oluyor? Rabbin sözü aracılığıyla oluyor. Demek ki kilisede sağlıklı öğretiyle çocukları eğitmek çok önemli. İşte ben bunu yapmaya çalışıyorum. Sağlıklı öğretiyle, kutsal kitaptaki o arı öğretiyle sizleri yetiştirmeye, büyütmeye çalışıyorum sevgili kardeşler. Eğer Rabbin çocuğu gelişirse, büyürse, karşısına yanlış bir öğreti geldiğinde şunu diyecektir. Hayır, kutsal kitaba uygun değil. Bunu nasıl söyleyebilirsin? Rabbin sözüyle çok yakın bir ilişki olman lazım. Eğer Rabbin sözüyle iç içe bir hayatın varsa, Rabbin sözüyle bütünleşmişsen, kaynaşmışsan, açık bir şekilde hayır kardeşim bu yanlış. Kutsal sözde böyle bir şey yok diyebilecek yetkiye sahipsin. Ama geliştiğin oranda bu gerçekleşiyor sevgili kardeşler. Üçüncü kanıt ise gerçeğin neyle kaynaşmış olması? Sevgiyle kaynaşmış olması. Yani gerçek ile sevgi iç içe olması lazım. Gerçek ile sevgi iç içe olması lazım. Rab ne diyor? 14. bölümde Yuhanna 14'te. Ben gerçeğim diyor değil mi? Şeytan Yuhanna 8. bölümde ne diyor? Şeytan yalanın babasıdır. Ama biz kime aitiz? Rabbe aitiz. Yani gerçeğe aitiz. Onun için gerçeğe bağlı kişiler olaraktan gerçek neyle bütünleşmiş olacak? Sevgiyle iç içe kaynaşması gerekiyor. Bu nedenden dolayı imanlı yaşam yolunda ilerlerken ya da bir yazar her insanın yaşamını her gün yavaş yavaş su alan tekneye benzetiyor. Yani yaşam bir noktada başlıyor, su alıyor tekneye, su alıyor. Bu süre 70 yıl olabilir, bu süre 80 yıl olabilir, bu süre 60 yıl ya da 40 yıl olabilir. Süre gelince tekne batıyor, yaşam, dünyadaki yaşam bitiyor. Ve biz bu yaşam teknesinde ilerlerken, yani yaşam yolunda ilerlerken pusulamız Rab olmalı. Biliyor musunuz? Ben onu yavru kurt, küçükken ilkokulda yavru kurt derdik biz böyle. Değişik programlar yapılırdı. Belki duymuşsundur yavru kurt programlarını. Çocuk hiç duydun mu Özlem yavru kurt? Her neyse belki bizim zamanımızda vardı. Grup böyle ormana giderdik. Değişik yerlere giderdik. Ama önümüzde her zaman pusulayı biliyorsunuz değil mi? Pusula. Yön gösteren alet. Yönü gösteren alet. Her zaman böyle gösterir. Her zaman önde giderdi. Yolumuzu orman içerisinde kaybetmeyelim diye. Şimdi biz yaşam teknesinde ilerlerken her birimiz bir yaşam teknesi içerisindeyiz. İlerlerken o fırtınada, o yaşamın o zor anlarında eğer pusulamızı şaşırırsak, Türkçe'de güzel bir ifade var. Pusulasını şaşırmış derler. Yani ne demek biliyor musun? Pusulasını şaşırmış, doğruluk ilkesinden sapmış demek.
Nereye gidene bilmiyorum.
Yaşa. Nereye gittiğini bilmez. Yani doğruluk ilkesinden sapmış. Sevgili kardeşler. Onun için bizim önümüzde her zaman Rab pusula olaraktan kalmalı. Eğer Rab pusulamız ise en zor anlarda bile hacı sapmamız mümkün değil. Yani değişik yönlere gitmemiz mümkün değil. Neye ihtiyacımız var? Değişik farklı yönlere gitmemek için. Yani pusula olaraktan Rab'be bakmamız gerekiyor değil mi? Rab'siz, pusulasız yönümüzü bulmak mümkün değil. Bu nedenle 15. ayet ne diyor bakın. İyi ki önde oturdun. Hacı hep sana soruyorum.
Ya ben sana rica ederim. Gene öne oturmayacağım.
Otur ya otur bak. Beni teşvik ettin bugün ya. Olur mu ya? Hazırlanıp da geldim bugün. Ne kadar güzel. Ne diyor 15. ayette? Sevgide gerçeği sürdürerek. Yani gerçeği söyleyerek, gerçeği yaşayarak baş olan Mesih'e doğru gelişelim. Yani bu kadar önemli sevgili kardeşler, her konuda gerçeğe bağlı kalarak hareket etmek. Eğer şimdi gerçek neyle harman edilmesi lazım? Az önce söyledim. sevgiyle harman edilmesi lazım. Yani karıştırılması lazım. Eğer gerçekte sevgi yoksa karşındaki kişiyi kırarsın. Ama sevgide gerçek yoksa ne olur o zaman? İkiyüzlülük olur değil mi? Bak birbirini nasıl ne kadar güzel tamamlıyor. Gerçekte sevgi yoksa karşındakini kırarsın. Ama gerçekte de sevgi yoksa o zaman ikiyüzlülük, yani sevgide gerçek yoksa ikiyüzlülük davranmış olursun tersi. Evet. Ama çocuk gerçeği sevgiyle harman etmeyi bilmez. Çocuktaki düşünce nedir biliyor musunuz? Eğer ben gerçeği söylersem karşımdaki arkadaşımı kaybederim ya da onu kırarım düşüncesi hakim olduğu için genelde ne yaparlar onlar? Gerçeği söylemezler. Gerçekten kaçarlar. Karşı taraftaki o sevdiği arkadaşını kaybetmesin diye. Ama biz Rabbin yetişkin, olgunlaşmaya yönelik kişiler olduğumuz için, olgunlaşan, gelişen çocukları olduğumuz için gerçeğe her zaman bağlı kalacağız. Ama aramızda gerçeği paylaşırken sevgili kardeşler, aramızda gerçeği söylerken ne hakim olacak? Sevgi hakim olacak. Onun için diyor işte, gerçeği söyle. Tabii ki söyleyeceksin. Ama sevgiyle. Bam gün böyle yukarıdan aşağı düşer gibi değil. Sevgiyle karşı tarafı kırmadan ama gerçeği söyleyerek, gerçeğe bağlı kalarak. Olgunluğun diğer bir kanıtı, bu çok önemli sevgili kardeşler, olgunluğun diğer bir kanıtı işbirliğidir. Yani birlikte çalışmak. 16. ayete bakın. Ne diyor orada? Onun sağlayışıyla bedenin değişik parçaları birbirine uymakta. Yani parçalar birbirine uymaya çalışıyor. Yani her bir parça, her eklemin yardımı ve desteğiyle tıpkı bedenlerimizde olduğu gibi tüm azaların düzenli işleyişiyle hareket ediyor. Yani her aza hareket halinde. Biri diğerine katkıda bulunuyor. Öbürü diğerini destekliyor. Öbürü diğerini destekliyor. Sürekli ayete göre birbirlerine uymakta diyor. Eğer imanlı hangi konumda olursa olsun başka bir imanlıya hizmet etmek zorunda sevgili kardeşler. Bu kadar açık ve net. Hangi durumda olursan ol, hangi aşamada olursan ol, bana hizmet etmek zorundasın. Ben de sana. Bu topluluğu oluşturan küçük bir sürü olarak da. Her bir birey birbirine destek olmak zorunda. Ama kesinlikle şunu söylemek istiyorum. Hiçbir armağan ya da armağanlar tek bir kişide toplanmamalı. Yani her şeyi bir tek kişi yapmamalı ya da iki kişi yapmamalı. Her iş, yani her birimiz hizmetin birer neyi olacağız? Parçası olacağız. Şimdi bedenlerimize yine bakıyoruz. Ki geçen hafta öyle yüzeysel geçmiştim bu konuyu. Dedim ki eğer vücuttaki hücre, bir hücre, genelde hücrelerin hepsi dengeli çalışıyor. Eğer hücrelerden bir tanesi fazla çalışırsa ur diyoruz. Ur ya da tümör. Vücutta ur ya da tümör oluşuyor ya da kanser var diyoruz. Şimdi eğer biz bir tek kişi her şeyi yapmaya çalışırsa, kendini harcamaya çalışırsa, topluluğa katkıda bulunmaktan ziyade topluluğa zarar verir. Niye? Bir ur. Ha, güzel bir güzel resim koy. Ancak çok güzel bir resim koy. Güzel. Görüyor musunuz sevgili kardeşler? Zavallı anası ağlıyor adamın göbeğini taşımaktan. O göbeğini taşıyan nasıl biliyor musun? Elini hiçbir şeye bulaştırmıyor. Elini hiçbir şeye sokmuyor. Yani görevin ya da hizmetin bir parçası olmayan bir kişi. Altta da her şeyi yapmaya çalışan bir kişi. Taşımaya çalışıyor. Şimdi alttaki resim de ne diyor? O onun yükünü taşıyor değil mi? Bir paylaşım var. O taşıdı. Taşıyamadığı noktada o harekete geçiyor, yardımcı oluyor. Onun için birbirinizin yüklerini taşıyın. Kesinlikle çok kalıcı, çok güzel bir resim. Harika bir resim. Bizler kesinlikle sevgili kardeşler, bizlerin büyümesi Mesih'in bedenine doğru yönelik olması lazım. Büyüme bedene, hizmet bedene olması lazım. Sana yönelik değil. Bakın 12. ayette ne diyor? Bir kez okuyun lütfen onu. Bu armağanların ne amaçla verildiğini orada biz görüyoruz 12. ayette. Ne diyor 12. ayette? Yanlış mı? Söylemedim değil mi?
Peki kutsallar hizmet görevini yapmak ve Mesih'in bedenini geliştirmek üzere donatılsın.
Bak, donatılma olsun. Ama amaç ne? Mesih'in bedenini geliştirmek. Bak çok önemli. Hizmet Mesih'e yönelik. Hizmet Rabbin kilisesine yönelik. Bireye yönelik değil. Ve diyor ki oradaki geçen söz çok güzel bir söz. O sözü birazcık araştırdım. Benim de dikkatimi çektiği için. Donatılsın diyor. Yunanca'da, Grekçe'de geçen söz katartismo diye bir söz. Kelime olarak da. İsim haliyle katartismos diye bir söz geçiyor. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Anlamına bakar mısın şimdi? Hadi gidelim. Şimdi buna bakmaya devam edelim. Şimdi bu kürsünün yeri neresi? Burası mı? He?
Değil.
Kürsünün yeri burası mı? Değil. Neresi kürsünün yeri? Bak, kürsünün yeri burası değil mi?
Bardakları dökmeden yeni yerine koyalım. Katarsismos sözü yerine koyalım.
Yani bulunduğu yerde, olması gereken yerde olmak anlamında. Eğer bu orada olursa bunun hiç faydası olmaz. Bunun yeri burası. Olması gereken yer kürsünün burası. Markos'ta hatırlarsa ben birinci bölümde sanırım bu sonlara doğru İsa iki öğrencisini seçiyor. Yakup ve kardeşi Yuhanna. Ve kardeşi Yuhanna ve Yakup iki kardeş teknede diyor ki ağlarını onarıyorlardı. Bu onarmak sözü yani ne yapıyordu o ağ parçalanmış. Onu Yaşar parçalanmış kopmuş bulunduğu yerden kopmuş onu getiriyor olması gereken yere dikiyor. Onu da olması gereken yere dikiyor. Onu da olması gereken yere dikiyor. Ve diyor ki öğrenciler ağı onarıyorlardı. Buradaki onarmak sözü yine aynı söz kullanıyor. Katartismo sözü. Yani parçayı bulunması gereken yere koymak. Şimdi Paulos 12. ayette bize Mesih'in bedenini geliştirmek için donatılsın derken neyi vurguluyor? Şunu vurguluyor. Topluluğu oluşturan her üyenin olması gereken yerde olması gerekiyor diyor. Diyor ki sen orada olman gerekiyorsa orada olacaksın. Yani göz görevini yapacak. Kulak görevini yapacak. Kulak burada olamaz. Göz de burada olamaz. Burun da arkada olamaz. Ne oluyor? Düzensizlik oluyor değil mi? Şimdi ben mesela böyle düşündüm. Size kalıcı örnek nasıl bırakabilirim diye. Birkaç böyle fikirler geldi aklıma sevgili kardeşler. Şimdi.
Biraz daha.
Ne oldu? Bir düzen var mı? Alttaki düğme yukarıya giderse böyle olur. Ama onun için kaldırdım. kamufle etmeyelim. Zaten de şeffaf olmamız lazım. Şimdi düzen yok değil mi? Demek ki alttaki düğme altta kalması gerekiyor. Üstteki düğme de üstte kalması gerekiyor. Yani her bir parça olması gereken yerde olması gerekiyor. İşte burada Rabbin bedenini desteklemek için donatılsın sözünü kullanırken Pavlos, eğer sağlıklı bir gelişme olacaksa bulunduğun yerde ol. Sahip olduğun armağanla bulunduğun yerde ol. Sen onunla katkıda bulun göz olaraktan, öbürü de ayak olaraktan katkıda bulunsun sevgili kardeşler. Sen bir şey mi söyleyeceksin?
Evet.
Hadi söyle bakalım.
İşte 12. ayette Mesih'in uçtuğundan da işte Mesih dedi ya, ben bu dünyaya gelmedim bana birisi hizmet etsin diye, ben bu dünyaya geldim ben hizmet edeyim dediğim gibi. İşte biz de aynısını yaparsa biz de orada Mesih'in İstediğini yapıyorsun. Vücudunu gene bağlı yapıyorsun.
Tabii. Güzel. O da benim şeyi, açıklamaları destekledi. Güzel. Destekleyen bir ayet. Demek ki Rab de aynı ilkeyi bize koydu. Değil mi? Biz hizmet beklemeyeceğiz, hizmet edeceğiz. Yani aslında yine yararı bizim kendimize dokunuyor. Yine gözün çalışması bedene zarar gelmemesini sağlıyor. Kolun çalışması bedene zarar gelmemesini sağlıyor değil mi? Bedenin gelişmesi için donatılmak, karışıklık yaratmak demek değil burada gördüğümüz gibi. Ne yapmak? Bulmamız gereken yerde olmak, bedeni harap etmek değil, yıpratmak değil, gelişmesine katkıda bulunmak. Şimdi kilisenin dokusu yani bütünlüğünü oluşturan o yapıyı bozmak, harap etmek, çözmek, gevşetmek değil, her parçanın birbirine yakınlaşarak desteklemek, güçlendirmek olmalı. Eğer doku bozulursa, yani hepimizin bir dokusu var değil mi? Vücut dokusu. Bak, benim mesela bu doku bozuldu. Ne oldu burada? Yara oldu değil mi? Bak, yara var. Doku bozulunca yara oluşuyor. Demek ki doku sağlıklı bir şekilde kalabilmesi için yakınlaşarak birbirimize destek olaraktan bina etmemiz lazım. Bunda etken nedir? Sevgidir. Onun için bakın Sami 2. ayeti okusun. Sen 15. ayeti oku ve Hatice kardeş de 16. ayeti okusun. 4. bölümdeyiz. 4. bölümün 2. ayetini Sami okuyor. Sen 15. ayeti okuyorsun.
15'i ben okuyorum.
15'i pardon sen okuyorsun Özcan. 16'yı da Hatice kardeş okuyor. 2'yi okusun Sami. 2. 4-2.
Alçak gönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun. Birbirinizin sevgiyle, hoşgörüyle davranın.
Birbirinize sevgiyle davranın. Evet.
Tersine sevgiyle gerçeğe uyarak bedenin başı olan Mesih'e doğru her yönden büyüyeceğiz.
Gerçek neye bağlanıyor? Sevgiye. Sevgiyle gerçeğe uyarak. Evet.
Onun önerdiğinde bütün beden her eklemin yardımıyla biletleri paylaşmış olarak her üyesinin düzenli işleyişiyle büyüyüp sevgiyle gelişiyor.
Sevgide gelişiyor. Bakın 3 ayette de sevgiyle birbirinize katlanış gösterin. Gerçeği sevgiyle söyleyin. Sevgiyle birbirinize katkıda bulunun diyerek üst üste ne vurgulanıyor? Sevgi, sevgi, sevgi. Demek ki bedenin gelişmesine, büyümesine, bir yapı gibi yükselmesine katkıda bulunan sevgidir. Bedenimizi ne yeniliyor biliyor musunuz? kanın, kandaki hücreler yeniliyor vücudumuzu. Demek ki sevgi nedir? Topluluğumuzun dolaşım sistemi. Öyle diyelim. Sevgi topluluğumuzun dolaşım sistemi. Yani kanı, canı. Eğer o sevgi olmazsa ses çıkaran bir bakırdan öteye gitmem diyor. Değil mi? Onun üçüncü bölümde. Birinci Korintoslar. O sevgi aramızda, vücudumuzda kan nasıl dolaşıp vücudu yeniliyorsa, hücreleri yeniliyorsa aynı şekilde o sevgi arttıkça, o sevgi geliştikçe aramızdaki ilişkiler sağlıklı bir şekilde Rab'be doğru büyüyecek ve gelişecek. Eğer ayrılmış, sevgiden uzak kalmış bebeklerin dengeli büyümedikleri ispatlanmış değil mi? Eğer bir çocuk sevgiyle büyütülmezse ne oluyor? Eksik yetişiyor. Değil mi? Sorunlu, problemli yetişiyor. Onun için geri planda kalan, hiçbir şekilde elini bir şeye sürmeyen kişi ne kendinde olanını verir, hizmet edebilir, ne de topluluğun üyeleri o kişiye hizmet edebilir. Demek ki ne hizmet edebilir ne de hizmet alabilir o kişi geride kalmakla. Demek ki o zaman ne olur? Verimsiz, gelişmez, büyümez. Demek ki o kişi geri planda kalmayacak. Her birimiz için geçerli bu sevgili kardeşler. Her birimiz el atacağız, parça hizmetin birer parçası olacağız.
Recep kardeş,
buyur.
Bunu ben çok sevmiştim bu ayeti. Şu kartın arasına yazmıştım. Bundan 6-7 ay önce her emlakta bir araba tanımcısı var. Oraya araba tanımcısına verdim ben bu kartı.
Evet.
Sami kardeş yapmıştı bana.
Evet.
Ben her gittiğimde bana diyor ki sen bunu nerede aldın? Şu ne diyor? Efesliler ne diyor?
Tamam işte. İncil'den, kutsaldan. Evet.
Düşünebiliyor musun yani? Buralara kadar yansımış bu güzel ayet.
Evet. İşte Rabbin sözü yanlış anlama cüzdanda kalmayacak. Evet. Rabbin sözü sadece pazar günleri kilise içerisinde kalmayacak. Rabbin sözü yaşamımızın her alanına yayılacak. Yaşamımızın her alanına sevgili kardeşler. Gerekirse gazete olsa da gitsin fark etmez. Ama Rabbin sözü her yere gitmesi lazım. Her yere girmesi lazım sevgili kardeşler. Evet, 16. ayette Pavlos özellikle ne diyor? Her üyenin düzenli işleyişi. Çok güzel. Güzel bir resim değil mi? Üyelerin, parçaların düzenli işleyişi. Neye bağlı? Parçaların düzenli işleyişi. Çok basit. Geçen hafta söylemiştim bir örnekle. Beden düzenli işlemesi için neye uyması lazım? Başa uyması lazım değil mi? Demek ki bizim düzenli bir şekilde işleyebilmemizin tek bir şeyi var. Tek bir şekilde mümkün. Başa uymak.
Tanrı'ya bakmak.
Tanrı'ya bakmakla, başa bakmakla. Hamdolsun. Ve örnek vermiştim. Benim büro yukarıdaydı. Eğer beynimden komut geliyor, yukarıya büroya çık. Ayaklarım harekete geçiyor. Ama gözlerim değil. Ne olur? Paldır küldür, merdivenlerden aşağı düşerim. Bedenim zarar görür değil mi? Demek ki gözüm de ayakla birlikte hareket etmesi lazım. Aynı şekilde. Toplulukta da aynı ilke söz konusu. Beden zarar görmesin. Bu kilise topluluğu zarar görmesin diye. Bakın özellikle vurguluyorum. Bu bizim küçük sürü. Bu küçük beden. Bu küçük topluluk. Zarar görmesin diye her birimiz hizmetin birer parçası olacağız. Her birimiz el atacağız sevgili kardeşler. Evet. Son şu sözlerle sizi baş başa bırakmak istiyorum. Saat tam 5 benim saatime göre. Gerçek ne yapıyor? Birleştiriyor. Değil mi? Gerçek birleştiriyor. Yalan ne yapıyor? Bozuyor. Tam tersini yapıyor değil mi? Sevgi ne yapıyor? O da birleştiriyor. Ama bencillik bölüyor, yıkıyor, parçalıyor. Onun için gerçeği sevgiyle söyle. Öyle ki birlik ve beraberlik içerisinde birbirimize destek olarak Mesih'e benzer olalım. Her imanlı Rabbin bedeni olan kiliseye onur getirecek şekilde çalışması gerekiyor. Her ne yaparsak Rab'be yaparcasına olsun sevgili kardeşler. Neden? Çünkü bereket, hürmet, izzet, kudret sonsuza dek Rabbimiz kurtarıcımız İsa Mesih'dir. Amin. Amin. Dua edin. Rabbimiz birkaç haftadır gerçekten sözün aracılığıyla bizlere birlikte uyum içerisinde sana doğru nasıl hareket edebiliriz? Bizlere değişik resimlerle ve değişik açılardan konuştun ve bugün de bizlere açık bir şekilde gösterdin ki bu topluluğun gelişip büyümesi için, bu topluluğun sağlıklı bir şekilde kök salabilmesi için birlikte uyum içerisinde sana doğru hareket etmesi gerekiyor. Evet, Rabbimiz paylaştığımız sözler burada kalan sözler olmasın. Her birimiz yaşamlarımızın her alanına götürelim birlikte ve topluluğumuzu ne kadar değerli olduğunu, senin ne kadar değerli olduğunu bilerek o bilinçte Rab hizmete el atalım ve olmamız gereken yer neresiyse, bulunmamız gereken yer neresiyse orada olalım. Pavlos'un dediği gibi. Rab sana güveniyoruz, sana sığınıyoruz ve bu güzel birlikteliğimizi bir kez daha senin sadık ellerine bırakıyoruz. Bereketle, destekle ve bu yaşam yolunda bizlerin önünde bizim pusulamız olmaya devam et. Senin yüce isminle. Amin.